Ayrım 45.
Beynimin hamam böceğiyle ilgili kısmında bir düzleşme başlamıştır herhalde. Yumuşamaya bir başlangıç. Evet, onlar haklı çıktı. Sonunda bana olanlar olduktan sonra aralarında konuşacaklar. Yıllarca önce biz bu durumu anlamıştık diyecekler. Kitap okumasından belliydi. Misafirlerin yanına çıkmamasından anlamıştık. Yerli yerinde karşılıklar bulup söyleyememesi onu bu duruma getirdi. Bir bakıma talihsizim. Misafirin yanına çıkmadıkları halde başlarına bir şey gelmeyenler de var. Onlar bir bakıma kaybediyorlar. Eksik olsun böyle kazanç. Ben ölüyorum, görmüyor musunuz? Yazık diye üzülecekler. Fakat haklı çıkmanın sevinci içlerini ısıtacaktır. Beter olsunlar diyeceğim. Oysa beter olan benim. Sahneden bana yeni doğmuş bir bebek gibi bakan Oswald Alving'i hiçbir zaman aklımdan çıkaramayacağım. Nietzsche de böyle olmuş diyorlar. Nietzsche, Oswald Alving gibi bir hiç değil ki. 6 Mart. Yolculuktan bu sabah döndüm ve hemen hastalanarak yine yatağa düştüm. Eve yeni dönmüştüm. Akşamüstü günseliğe uğramayı düşünüyordum. Ve öğleden sonra birden ateşim yükseldi. İçimde yaşama arzusu kalmadığı için iyileşemiyorum herhalde. Şimdi yanımda günseli olsaydı iyileşirdim diye düşünüyorum. Annemle de haber gönderemem. Hastalığım düşündürüyor beni. Bu ateş beni korkutuyor. Kötü ve çaresiz bir hastalık mı acaba? Yatağın içinde hiçbir şey yapmaya cesaret edemeden korkuyorum. Kafka'nın korkusu gibi değil, insanın evrendeki hiçliğiyle ilgili bir korku değil, anlamsız bir korku. Zavallı bir böceğin vücudunda duyduğu ve anlamını bilmediği bir korku. Bitkisel bir korku. Beni kötü yetiştirdiler. Annem de babam da bana gerekli eğitimi vermediler. Yaşamak için demek istiyorum. Bana yaşamasını öğretmediler. Daha doğrusu bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler. Ben de kolayca razı oldum bana öğretilen bu yanlışlara. İnsan kendi bulurmuş doğru yolu. Ben bulamazdım. Bana başkalarına gösterdikleri basma kalıp yolları öğrettiler. Başka türlü bir itinayla tutmalıydılar beni. Daha fazla değil, farklı. Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. Ben de kendimi anlamadım. Bütün hayatım boyunca normal bir adam olmaya çalıştım. Arkadaşlarla genel eve gittim. Müstehcen romanlar okudum ve sokakta genç kızların peşinden gittim. Hiçbirinde tutarlılık gösteremedim. Bunun üzerine anormal olduğuma karar verdiler. Onlara biraz olsun benzeyebildiğim ölçüde kendimi mutlu sayıyordum. Kendimi onlardan ayırmasını beceremedim. Hitler genel yatakhanelerde işçilerle kalırken bile onlardan ayrı olduğunu hisseder, onlara yaklaşmazmış. Bende böyle bir içgüdü yoktu. Sınıfta toplanıp müstehcen resimleri seyrettikleri zaman onlardan uzaklaşmak gerektiğini bilemedim. Oysa onlar gibi hissetmiyordum. Duyduğum bu yabancılığı onlardan geri kalmak diye nitelendirdim ve nefes nefese onlara yetişmeye çalıştım. Bu bakımdan yakınmaya hakkım yok. Onlar gibiydim. Bu kıskanç korku gelinceye kadar yaptıklarım bakımından değilse de aklımdan geçenler bakımından aşağılık bir hayat yaşadım. Büyük ve güzel şeyler yerine aşağılık şeyler düşündüm. Şimdi de durum düzelmiş değil. Hiçbir şey düşünemiyorum. Çok bayağı bir olay. Neresinden tutulsa insanın elinde kalıyor. Dağınık ve çürük bir örgü. Evet, haklıydı akrabalar. Ben normal olmadığım için anormal olan bir çocuktum. Allah beni kahretsin ve ediyor da. Montaigne kötü davranışlardan istemediğiniz için kaçının diyor. Beceremediğiniz için değil. Beni ne güzel açıklıyor. Ben de diyorum ki Sayın Montaigne ve sizin gibiler. Canınız cehennemi. Sizin haklı olmanız bana hiçbir şey kazandırmıyor. Köşemde kıvrılıp ölüyorum işte. Siz de sevimli akrabalarım kadar yabancısınız bana. Adınız Marki bilmem ne de olsa. Tabii siz gurur duyuyorsunuz düşüncelerinizden. Diyorsunuz ki Selim Işık diye bir mesele olmamıştır. Olmayan bir mesele için düşünce tarihinin insanı yücelten gelişimini bozamayız. Siz kendinizi şövalye sanan Don Kişot gibi ilginç de değildiniz üstelik. Özür dileriz, bizi rahatsız etmeyin. Düşünecek meselelerimiz var. Her gün yüz binlerce insan ölüyor. Ancak ilginç olaylarla uğraşabiliriz. Next please. İyileşmek istemiyorum. Artık bu kadarını ümit edemiyorum. Göğsümde sıkışıp kalmış korkuyu atabilsem yeter bana. O zaman aklım ve bedenim isteğim gibi uyuşmuş olacak. Beni yıpratan bu çelişme sona erecek. Ben de beni küçümseyen bu kalabalığın gözlerinin içine korkusuzca bakabileceğim. Beni korkutan yaşam içgüdüsünü göğsümden söküp atabilsem ben de çekinmeden gururla kişiliğimi sürdürebileceğim. Şerefli insanların böyle insanlar olduğundan kuşkuluyum, arasına karışarak son günlerimi haklarına kavuşmuş bir insanın huzuru içinde bitireceğim. Canım hiç içki istemediği halde, belki o zaman ister, bir birahaneye giderek başım yukarıda biram ısmarlayacağım. Garsonu çağırırken eziklik duymayacağım. Herkes gibi, artık kimse benim herkes gibi olduğumdan kuşku duymayacak, kendime güvenerek biramı yudumlayacağım. Canım içki içmek istemediği halde bu işi hiç rahatsız olmadan yapacağım. Ne acele edeceğim ne de gereksiz yere uzatacağım. Tam ölçüsünü bulacağım. Bir birayı içmesini bilmeyecek miyim artık? Bira içmeyi bilmediğimin farkında bile olmayacağım. Meze de istemeyeceğim. Herkes istiyor diye. Garson da anlayacak bendeki değişikliği. Meze ister misiniz beyin bakışıyla süzmeyecek beni. Ya da bana öyle bakıyormuş gibi gelmeyecek. Kendimden kuşkulanmadığım için kimse de benden kuşkulanmayacak. Bazı insanlar birasını mezesiz içer. Ben de onlardanım işte. Bu bir zevk meselesidir. Buna karışılmaz. Üstelik bu insan yakında ölecekse ona saygı duyulur. Belki biraz da tuz ekerim biranın içine. Daha iyi oluyormuş böyle. Ne yazık, bira içmek istemiyorum. Özlediğim güven duygusuna kavuşunca bira içme özlemini yitirmiş olacağım. Montaigne ne derse desin, hazin bir durum bu. Oysa yaşamış olduğum birçok yanlışlığı düzeltebilecektim. Bütün ayak izlerimin üzerinden bir daha gidecektim. Yalnız bir kere yaşanıyormuş. Bütün günümü bu düşüncelerle geçiriyorum. Gece için gene bir hazırlık yapmadım. Oysa gecenin geçmek bilmeyeceğini seziyorum. Bu satırları sabaha karşı 3'te yazıyorum. Saat 1'e kadar annemi karşımda oturttum. Nefes alamıyordum. Koltukta iki büklüm oturuyordum. Annem karşımdaydı. Bir kelime söylemeye korkuyordu. Ben de konuşmuyordum. Enerjiden tasarruf ediyoruz ya. Birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca annemle o kadar az konuştuk ki. Şimdi nereden başlayabilirim? Beni kötü yetiştirmekle suçlayamam ya onu böyle bir durumda. Ne desem fark etmez. Yorum yapmadan beni dinler sadece. Olmaz. Bir insanla karşılıklı konuşacak gücüm yok. Bir insan bir karşılık bekler sizden. Konuşurken ve dinlerken hissedersiniz bunu. Güçlü kuvvetli olduğunuz zaman önemsemezsiniz. Günseli de bana bunu hissettiriyor. Bana yararlı olmak istiyor. Oysa beni yoruyor. İlgileniyor. Demek ki ilgi bekliyor. Hiç olmazsa ilgilendiğinin fark edilmesini bekliyor. Annem öyle değildir. Kendini karıştırmadan benimle birlikte olmasını bilir. Hem de kitaplarda okumadan, bir yerden duymadan, içinden öyle geliyor. Bütün anneler böyle değildir. Gidip yatmasını söylüyorum, itiraz etmeden gidiyor. Karşımda oturduğu zaman düşüncelerimi hafifletiyor. İşim bitince gönderiyorum. Biraz iyileştiğimi görünce bana yaptığı iyiliğin karşılığı olarak onun ilgilenmemi bekleyebilir değil mi? Hayır, seviniyor sadece. Uyuyamıyorum. Uykuda değişeceğimden korkuyorum. Oswald gibi uyanmaktan korkuyorum. Kendimi yormamaya çalışarak bekliyorum yatakta. Oysa asıl bu bekleyiş yoruyor beni. Terlemeye başlıyorum. Şaşılacak derecede zayıfladım bu terlemeler yüzünden. Önce ellerim, ayaklarım terliyor, sonra bacaklarım, sırtım. Ateşim biraz düşüyor bu terlemelerin sonunda. Tekrar ateşime bakmaya başladım. Yarım saatte bir derece koyuyorum. Annem bazen dereceyi saklıyor. Terleme geçince yataktan kalkıyorum, çamaşır değiştiriyorum ve evde dolaşmaya başlıyorum. Annemin uyumadığını, yatakta endişeyle beni izlediğini seziyorum. Bazen dayanamıyor. Çekingen bir sesle nasıl olduğumu soruyor. Ona en aksi bir sesle anlaşılmaz ve homurtulu bir karşılık veriyorum. Koltukta uyukluyorum çoğu zaman. Ankara'daki evi görüyorum rüyamda. Ev büyüyor, büyüyor, insanlarla dolup taşıyor. Tanıdığım bütün insanlar sığıyor evin içine. Gözlerimle en önemsiz köşelerine kadar dolaşıyorum evi. Annemle babamın pirinç topuzlu karyolasını, tahta kenarlı koltukları görüyorum. İstanbul'a taşınırken hepsi satılmıştı. Kafamın içini temizlemek mümkün değil demek ki. 10 Mart. Günseli'yi gördüm. Bana hiç hasta değilmişim gibi davranıyor artık. Bu kadar uzun hastalık olur mu? Bu konuyu konuşmuyoruz. Evinde yalnızdık. Arada hastalığıma izin veriyorum, yoruluyorum yatakta. Ya da ben hastalıktan izin alıyorum. Böylece sokağa çıkabiliyorum. Divanda dizlerinin üstüne yattım. Başım okşayarak dinlendirdi beni. Ona İpsen'in oyunundan da söz etmedim. Belki de sevişeceğimizi düşünüyordu. Bu düşüncelerini engellemek için ateşimden ve zayıflığımdan bahsetmek zorunda kaldım ona. Gözleriyle karşılaşmaktan çekindim, tavana baktım. Sonra o korkunç terleme geldi. Hastalanmaya başladığımı ve hemen gidip yatmam gerektiğini söyleyerek kaçtım. Bizim aşk sona erdi anlaşılan. Gözlerindeki endişeyi görmemek için yüzüne bakmadım. Beni ilgi de yoruyor. 3 gündür evden ve yataktan çıkmıyorum. Böylece annemden başka kimseyi görmek zorunda kalmıyorum. Ölsem kimsenin haberi olmayacak. Bize bildirmedi diyecekler. Buna da razıyım. Yaşamamak ve dolayısıyla yorulmamak için tedbirler alıyorum gene. Bu nedenle günlük tutmaya da 3 günlük bir ara verdim. Düşüncelerimin bir iz bırakmadan dağılmasını bekliyordum. Ortalığı bir duman kaplamıştı. Düşünceler, anılar, istekler birbirine karışıyordu. Şimdi bir durgunluk var. Dün sabah annem eskiden nasıl uslu bir çocuk olduğumu anlattı ve sonunda şimdi de eski durumuma döndüğümü söyledi. Korkunç bir bakışla susturdum onu. Bilmeden Oswald meselesine dokundu. Ben de unutmaya çalışıyordum. Ölürsem daha dostlu olacağımı söyleyerek yerimden kalktı. Yatağıma döndüm. Kimseye kimsenin varlığına dayanamıyorum artık. 12 Mart. Beni hayata bağlayan tek şey bugünlük. Onun için yazıyorum. Yazdıklarımı da okumuyorum. Annem okur korkusuyla defteri yatağımın altına koyuyorum. Çok düzgün bir yazıyla yazmaya çalışıyorum. Buhranlı bir gencin karalamalarına benzememesi için. Fakat olmuyor. Sayfanın ortasına doğru yazım bozuluyor, titrekleşiyor. Ellerimin titremesine engel olamıyorum. Kendimden utanıyorum. Hiçbir işi sonuna getiremedim istediğim gibi. Yazmaktan sıkılınca sayfaların kenarına asık suratlı ya da mahzun bakışlı insanlar çiziyorum. Birbirlerine bakmayan yalnız insanlar. Resme kabiliyetim olduğunu söylerlerdi. Bazı insanlar tabii. Bazıları da kendimi bir şey sandığımı, oysa daha doğru dürüst çizmeyi beceremediğimi söylerlerdi. Benim üzerimde hiçbir zaman anlaşamadılar. Oradan oraya sürüklediler beni. Üniversitede arka sırada oturur bir şeyler çizerdim, bir şeyler karalardım. Kimseye uzatmazdım çizdiklerimi. Olmazmış. Çizmek eylemi kendini ortaya koymakmış. Buna hakkım yokmuş. Çevremde bir hava yaratmaya çalışıyormuşum. Anatomi de bilmiyormuşum. Başkalarının yanında bulununca saldırıdan kaçınmak imkansız. Sınıf arkadaşlarımdan biri gizlice almış karaladığım kağıt parçalarından birini. Bu işten anlayan güvendiği birine götürmüş. Hemen yetiştirdi. Bende çizgi esprisi yokmuş. Yok canım, böyle olmadı herhalde. Herhalde ben uyduruyorum. Ben de saldırıya karşı o kadar savunmasızdım ki. Bende çizgi esprisi yokmuş. Bazen oluyor. Yatağımın altına girip defteri de kaçıramazsın ya. Bu bakımdan rahatım. Sinekler de eskisi kadar rahatsız etmiyor beni. Onlar da fazla uğraşmıyor benimle. Bu hareketsiz ve çevreye ilgisiz adamın üstüne çok konmuyorlar. Ya da hemen uçup gidiyorlar. Belki de onlara ilgimi yitirdiğim için gücendiler bana. Duvarda, tavanda öldürdüğüm sivrisineklerin kan lekelerini sayıyorum. Ne hırsla öldürmüşüm zamanında. Yapışıp kalmışlar. Bazı lekelerde yanılıyorum. Kalkıp bakıyorum. Yuvarlak, koyu lekeler. Kim bilir ne. Eskiden bir sivrisineğin vızıltısı uyandırırdı beni. Havalar ısındığı halde geceleri hiç vızıltı duymuyorum şimdi. Karanlıkta uyumadan, tetikte onu beklediğim halde sivrisinekleri duymuyorum. Duyularım zayıflamış olmalı. Oysa bir ay öncesine kadar ne keskindi. Böyle olurmuş. Önce birden kuvvetlenir, sonra insanı bırakırmış. Bir külçe gibi kalırmış insan. Eşyalara çarpıyorum yürürken. Karanlıkta yönümü tayin edemiyorum. Birden kendimi bir duvarın karşısında buluyorum. Soğuk ve sert bir duvarın. Başımı çarparak dağılacağım korkusuyla duruyorum. Annemin çok değer verdiği bir sigara tablasını kırdım röptoşambırımın eteğiyle. Başka zaman olsa çok kızardı. O kadar aldırışsız olmuşum ki röptoşambır diyorum. Ne bileyim ne demeli. Uzun hırka deseydim. Oblomov'un hırkası gibi. Sizlerle uğraşacak halim yok. Kimsenin okumayacağı bir günlük için bu zahmete giremem. O da giysisi diye yazarım dünyayı ikinci gelişimde. Ne aptalmışım bir zamanlar. Var olmayan kişileri alırdım karşıma. Onların beni eleştirmelerine karşılık vermeye çalışırdım. Bunu yapıyorum çünkü derdim. Öyle diyorsunuz ama derdim. Benim asıl niyetimin ne olduğunu biliyor musunuz bakalım diye azarlardım onları. Şimdi bu küçüklüklerin üstüne çıktım. Kimseyle alışverişim yok. Yalnız size iyilik olsun diye Röptoşambır yazacağım. Biraz Science of Humor kaldığını anlayın diye bende. Tolstoy düşündüklerinizi yazmaya değer bulmuyorsanız yazmayın diyor. Siz öyle bulamazsınız. Gerçekten yazmaya değmezmiş. Tolstoy'a karşıyım. Yazıyorum. Bu ancak beni ilgilendirir. Bu beni ilgilendirir ancak. Hepsini birden dinledik zamanında ve hiçbirine yaranamadık. Eksik olsunlar artık. İlaçlara güvenerek iyileşme savaşına girmek beni kendimden iğrendiriyor. Bir yandan yaşamak istemediğimi düşünürken bir yandan da günde 3 kere gargara yapışım aşağılık bir korkuyu belirtiyor. İlaçlarımı alıp banyoya kapanıyorum. Bu iğrenç durumumu kimse görmesin diye kapıyı kilitliyorum. Doktorlarla alışverişi kestiğim için eczacıların tavsiyelerine uyuyorum. Onlar insanın suratına kuşkuyla bakmıyorlar ve yakınmalarınızı sabırla dinliyorlar. Sonunda eli boş çıkmıyorsunuz eczaneden. Organlarımı sırayla tedaviye başlıyorum. Önce burnuma damla, sonra boğaz için gargara ve pastil. Belirli yerlerime yakılar koyuyorum. Sinirlerimi gevşetmek için de her gün değişen haplar yutuyorum. Bu konuda anlaşamıyor eczacılar. Çok farklı tavsiyelerde bulunuyorlar. Bende de kabahat var. Sıkıntılarım her gün değişiyor. Her gün yeni hastalıklar buluyorum kendimde. Bu işleri yazdığım kadar eğlenceli yapmadığımı söyleyebilirim. 15 Mart. Bugün sokağa çıkmaya karar verdim. Gene bir izin kullanalım. Günseli'ye gitmek istiyordum. Birkaç gündür izinli olduğunu biliyordum. Evden çıktım. Yavaş yavaş yürüyerek caddeye ulaştım. Kalabalık birden şaşırttı beni. Başım döndü. İnsanlar bana çarparak yanımdan geçiyorlardı. Kuvvetli güneş gözlerimi kamaştırdı, sersemledim. Bu telaşı ve bu güneşi ve insanların bütün bunları aldırmadan çaba göstermesini anlamıyordum. Bu gücü nereden buluyorlardı? Dış etkilere duyarlılıkları kalmamıştı. Sağlam kayalar gibi yuvarlanıp gidiyorlar, önlerine çıkan zayıf cisimleri ezip geçiyorlardı. Kaldırımın kenarına çekildim. Azalıp bitmelerini bekledim. Güneş üstlerinde kesin gölgeler bırakarak yalıyordu onları. Hiç aldırmadan geçiyorlardı. Beklemenin faydasız olduğunu görünce geri dönmek, yatağıma ve ilaçlarıma dönmek istedim. Bu şiddete dayanamayacaktım. Bir elektrik direğine yaslandım. Bu sırada Cevdet'i gördüm karşımda. Nasıl geldiğini, nasıl yaklaştığını fark etmedim. Oysa insanlar bu aceleciliklerinin içinde benim fark etmediğim birçok şeyi görüyorlar. Ben durduğum yerde uyuyorum. Gözlerimi dört açtığım halde. Onlar da güneşin ve insan selinin varlığını duymuyorlar. Hayır. İstedikleri zaman onlar için gerekli olduğu zaman duyuyorlar. Benim gibi onlara benzemeye çalışanlarsa neyse geçelim bunu. Cevdet'i fark ettim sonunda. Daha o kadar körleşmedim. Nedendir bilinmez hep gülümser. Onu gördüğüm anda direğe yaslanmış duruyordum. Kendimi toparlamaya ihtiyacım yoktu. Önce gülümsemesini gördüm. Sonra gülümseyen ağız daha açıldı, sesler çıkarmaya başladı. Ne söylediğini pek anlamıyordum. Ben de onun gibi gülümsemeye çalışıyordum. Durumumda bir anormallik yoktu herhalde. Cevdet de konuşmasını aralıksız sürdürdüğüne göre durumu idare ediyordum. Fakat birden onun geldiğini, göğsümü sıkıştırmaya başladığını hissettim. Ölüyordum. Elektrik direğiyle Cevdet'in gülümsemesi arasında sıkışıp kalmıştım. Hareket edemiyordum. Cevdet'e nasıl anlatabilirdim? Hastalığımı bilmiyordu. Fırsat bulup söyleyememiştim de. Konuşmasının akışı içinde hastalığımı bir yere yerleştirmek imkansızdı. Paniğe kapıldım. İnsan olduğumu unuttum. Alışkanlıklarım beni bırakıp gittiler. Kendiliğimden bir davranışta bulunamayacaktım. Ölüm halinde olduğumu söyleyemeyecektim. Bu nasıl ifade edilirdi? Oysa konuşmayı sürdürmek gerekiyordu ölmek pahasına. Yolda bir arkadaşına rastlayan bir insanın alışılmış tavırlarıyla dinlemek gerekiyordu Cevdet'i. Böyle bir durumda nasıl davranılırdı? Ümitsiz gözlerle çevreme baktım. Benim gibi arkadaşını dinleyen başka bir insanı boş yere aradım. Benim durumumdaki bir insana benzemeyi becerebilirdim belki. Cevdet ne yazık ki ya da ne iyi ki benim eriyip dağılışımı görmedi. Telaşımın yersiz olduğunu hissettim. Bakışlarından kötü bir şey olmadığını sezdim. Bütün gücümü toplayarak ondan ayrılmayı sağlayacak bir iki kelime söyledim. Ayrıldık. Daha doğrusu ben elektrik direğine dayalı onun gidişini seyrettim. Ölmek üzereydim. Hemen bir taksiye attım kendimi, eve döndüm. Evde ölmek istiyordum. Annem kapıdan girişimi korkuyla seyretti. Banyoya daldım ve ilaçlarıma saldırdım. Eve dönmek beni ne pahasına olursa olsun yaşamak isteyen bir solucan yapıyor. İnsanların, güneşin ve hareketin olduğu yerde ölüm kavramına daha kolay dayanabiliyorum. Eve dönünce duvarlara, eşyaya silmiş olan karanlık düşüncelerim üzerime saldırıyor. Ölüme evde katlanamıyorum. Oysa evde ölmek istiyordum. Ne istediğimi bilmiyorum artık sayın insanlar. Beni affedin. Bardaktaki suya renkli ve kokulu sıvılar damlattım. İlaç büyüyle ilgili bir şey galiba. Batıl bir inanış. Bütün doktorlar kalbimin sağlam olduğunu söylediler. Bununla birlikte kalbi takviye eden bu ilaçları aldığım zaman ferahladığımı sanıyorum. Daha doğrusu ilaçları almadan sabırla bekleyemiyorum sıkıntının geçmesini. Sokaktaki ölümden kaçmıştım. Şimdi evdeki ölüme dayanamıyorum. Yatağa uzandım. Düşünmeye başladım. Neredeki ölüm daha iyi? Sokakta ölmek daha güzel. Gene de evde ölmek istiyorum. Babamın ölümü gibi aceleye gelsin istemiyorum. Kimse yanımda olmayacak sokakta. Kimsenin haberi olmayacak. İnsan evde tedbirini ona göre alır. Konu komşuyu davet eder. Ölümümü gazeteden öğrenmelerini istemiyorum. Ya da hiç duymayacaklar. Aylarca sonra öldüğümü bilen birinden öğrenecekler. Ne var ne yok diyecekler. İyilik sağlık diyecekler. Selim nasıl diyecekler. Hayretle yüzüne bakacaklar. Duymadınız mı diyecekler. Sonra daha ne var ne yok diyecekler. İyilik sağlık diyecekler. Sıradan bir ölüm. İki iyilik sağlık arasında kalacak ölümüm. Belgelerde kalmayacak geride. İsteseler de öğrenemeyecekler. Nasıl bir insandı diyecekler. Sizden iyi olmasın çok iyiydi diyecekler. Nerede gençlik resimleri, çocukluk resimleri, bebeklik resimleri? Şuralarda bir yerlerde olmalı diyecekler. Hizmetçi kaldırmış olmalı diyecekler. O kadar da söylüyorum buraları karıştırmayın diye. Divana uzandım sırt üstü. Ölmedim. Güneşin bütün cisimleri ışıttığı bir sırada miskin bir durumum var. Tabiatla diye geçinmesini bilemedim. Gene de anlayışla kabul eder beni belki. Gus Forty'nin hikayesindeki gibi elma ağacının altına da gömmezler ki insanı. Rüzgarlı, yeşil bir bayırın manzarasına karışamaz ki insan. Neresinden baksam uygunsuz bir görünüş. Eskiden belediye yokmuş herhalde. Herkes uygun bir köşe bulunuyormuş. Medeniyetin de bir yararını görmedim ayrıca. Tabiata dönemezsin. Binaların boyunu aşan bir taş da diktiremezsin kendine. Zencilere yapıldığı gibi cenazende şarkı da söylemezler. Sıcak bir günde kara gözlükler takmış, ceketlerini kollarına almış insanlar, beyaz gömlekli adamlar, başörtülü kadınlar. Hiç olmazsa gazoz içsinler de bir serinlik kalsın içlerinde son günümden hatıra. Yalnız sıcağı ve tozu hatırlamasınlar. Havada ne sıcak demesinler. Öğle namazında güneş yakmasın onları. İmamın kara cübbesini görünce bunalmasınlar. Evet, gazoz içmelerine izin verilmeli. Bir de trafik sıkıştı. Arabaların içinde piştik demesinler. Belediye elma ağacının altına gömülmeme engel olacağını, asıl bunlara engel olsun. Yakalarını gevşetip mendilleriyle boyunlarını silmesinler. Soğuk bir günde ölürsem de kimse gelmeyecek. Birkaç kişi bulunacak cenazede. Işık ailesinin kaderi, gürültüye gelmek. Soğuktan kimse gözünü açamayacak. Gözyaşları donup kalacak yanaklarında. Baharda ölmek istiyorum. Akşam üzeri biraz kendime geldim. Daha yatmalıyım dedim. Kendimi divanda tuttum sıkı sıkı. İyi olduğumu sandığım anda ben kalkmamalıyım ayağa. Beni bu acelecilik bitirdi. Kalkabileceğimi hissettiğim bir anda da yatarak gerekmediği halde yatmanın zevkini yaşamalıyım diye düşündüm. Hayır, düşünmedim, düşünemiyorum. Çevreme bakarak yaşayışımı bir an daha sürdürebilmek için içgüdülerimle tedbirler alıyorum. Arada bir şeyler düşünür gibi oluyorsam da hemen unutuyorum. İşte yine yatmak üzere karar aldım, unuttum ve yataktan fırladım. Annemin şaşkın bakışlarını aldırmadan sokağa attım kendimi. Günseli'ye gidecektim. Evde yokmuş, bir tanıdığına gitmiş. Neden oturup beni beklemiyor? Teyzesi yüzümdeki sorgu dolu ifadeyi anlamış gibi Günseli'nin beni çok beklediğini söyledi. Bu kadın benden hoşlanmıyor. Hiç kimsenin akrabası benden hoşlanmaz. Benim tersimden olacak. Dostlarımın yakınlarına dayanamam. Ben onlara kendi yakınlarımla baskı yapıyor muyum? Sevdiğim insanların hatırı için neden yakınlarına katlanayım? Aceleyle başımı salladım. Hemen merdivenlere yöneldim. Sonra geri döndüm birden. Günseli'nin gittiği yeri tarif ettirdim kadına. Bu kadınla ne ilişkim olabilir benim? Geriye döndüm diye küçümsemiştir beni. Böyle basit ölçülerle değerlendirirler insanı. Dostoyevski'yi de okumamışlardır, bilmezler. Günseli beni görünce şaşırdı. İnsanlar neden şaşırırlar beni görünce? Sonra neden kendilerini toplarlar? Hiç olmazsa şaşkınlığınızı sürdürün. Size sürekli bir duygu vermesin hiç bilemeyecek miyim? Günseli de toparladı kendini. Neden köşeme çekilip ölümü beklemesini bilmiyorum da insanların yaşantılarına burnumu sokuyorum? Sonra da davranışlarına katlanamıyorum. Bu gidişle ben böyle yaşamaya devam edersem ölümün geleceği falan yok. Bir takım eller sıktım, bir takım adlar saydılar. Hepsini hemen unuttum. Ben her şeyi öyle bir kere de öğrenemem. Şaşırırım. Düşüp bayılacağımı sandım birden. Tanımadığım insanların evinde bayılmak. Bir koltuğa çöktüm. Tül perdeler ve radyo örtüsü. Hiç beğenmedim. Rahat görünmek için bacak bacak üstüne attım ve sürekli gülümsemeye çalıştım. Bacağım titriyordu. Havadaki bacağım. İki elimle, bütün gücümle tuttuğum halde titriyordu. Onların bacakları titremiyordu. Bütün bacaklara hırsla baktım, biraz da korkuyla. Herkes bana bakıyordu. Bacağımın titremesine bakıyordu. Kibarlıklarından görmemiş gibi yapıyorlardı. Batsın kibarlığınız. Ölürsem görürsünüz. Evi birbirine katarım. Hayır dedim kendime. Kimse seninle uğraşmıyor, sana öyle geliyor. Bu iki durumu birbirinden ayırma yeteneğimi kaybettim artık. Birinin gülümseyerek bana bir şeyler anlattığını sanıyordum. Oysa neden sonra başkasıyla konuştuğunu anlıyordum. Bana öyle gelmiş. Günseli de beni rahat ettirmek için aldırmıyormuş gibi davranıyordu. Yoksa bana öyle mi geliyordu? Bu daha çok sinirlendiriyor beni.